Ayrım 17, sayfa 151. Diğer din mensuplarıyla iyi geçinmek. Hiç kimsenin herhangi bir dine zorlanması söz konusu olmadığı gibi, aksine Kur'an-ı Kerim'de zararları dokunmadığı sürece gayrimüslimlerle iyi geçinilmesi gerektiği prensip olarak ortaya konmaktadır. Allah sizi din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurtlarınızdan çıkarmamış kimselere iyilik etmekten, onlara adil davranmaktan men etmez. Şüphesiz Allah adaletle muamele edenleri sever. Ancak Allah sizi din konusunda sizinle savaşan, sizi yurtlarınızdan çıkaran ve çıkarılmanız için destek verenleri dost edinmekten men eder. Mümtehine 8-9. Hazreti Ömer devrinde Ebu Übeyde bin Cerrah, Hristiyan Humus halkıyla bir anlaşma yapmış ve canları, malları, surları, kiliseleri ve değirmenlerinin korunması karşılığında şehri teslim almıştı. Yuhanna Kilisesi'ni dörtte birinin cami yapılması şartıyla bu anlaşma dışında tuttu. Muaviye halife olunca bu kiliseyi Dımeşk'teki camiye dahil etmek istedi. Ancak itirazlar üzerine bu fikrinden vazgeçti. Abdülmelik bin Mervan aynı maksatta gayrimüslimlere çok para vermesine rağmen yine onları razı edemedi. Velid bin Abdülmelik de onlara bu kilise karşılığında büyük paralar ve farklı alternatifler sunmasına rağmen onları razı edemeyince kiliseyi yıkıp camiye ilhak etti. Bu durum daha sonra halife olan Ömer bin Abdülaziz'e şikayet edilince o durumu araştırdı ve gayrimüslimlerin haklı olduğunu görünce oranın sahiplerine iadesine karar verdi. Ancak bu sefer de Müslümanlar camilerinin kiliseye dönüştürülmesine razı olmadılar. Ömer bin Abdülaziz gayrimüslimlerle görüşmeler yaptı. Müslümanlar tarafından fethedilen Guta'daki bütün kiliseleri kendilerine bağışlayarak onları razı etti ve meseleyi tatlıya bağladı. Doçent doktor Bahaüddin Varol ve diğerleri Cahiliye toplumundan günümüze Hazreti Muhammed sayfa 286 Profesör Doktor M. Hamidullah İslam'a giriş sayfa 237 Yahudiler İslam hakimiyetindeyken tarihlerinin Hazreti Davud ve Hazreti Süleyman'dan sonraki en mesut devirlerini yaşamışlardır. Bizans topraklarında putperestlik devrinde de Hristiyanlık devrinde de zulüm altındaydılar. Üstelik bütün sinagoglar kiliseye çevriliyor ve Hristiyan olmaya zorlanıyorlardı. Müslüman Türklerin Anadolu'ya ayak bastığı andan itibaren onlar da nefes almaya başladılar. Binlerce Yahudi Anadolu Selçuklu Devleti topraklarına sığındı. Osmanlı Devleti ile birlikte tarihlerinin en uzun süreli mesut devirlerine girdiler. Haham İshak Tzarfati Almanya'daki Yahudileri bir mektupla Türkiye'ye göç etmeye çağırıyor ve şöyle yazıyordu. Kardeşlerim, ben de Almanya'da doğdum. Ancak ülkemden çıkarıldım ve Allah'ın kutsadığı Türk topraklarına geldim. Burada huzur ve mutluluk buldum. Burada Allah'ın bize verdiği nimetlerin onda birini bile bilseydiniz, ne yapar ne eder buraya gelirdiniz. Burada şikayet edeceğimiz hiçbir şey yok. Büyük servetlerimiz var. Ellerimiz altın ve gümüşle dolu. Ne ağır vergiler söz konusu ne de ticaretimize bir engel var. Her şey ucuz ve hepimiz huzur ve hürriyet içinde yaşıyoruz. Burada Yahudilere bir utanç forması olarak sarı şapka giymeye de zorlamıyorlar. Uyanın kardeşlerim, her şeyinizi toplayıp buraya gelin. C.J. Schoff, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish Republic, Macmillan, 1991, sayfa 32. Napolyon Bonaparte 1798 ila 1799 yıllarında Osmanlı Devleti'ne saldırdığında Filistin ve Suriye'de yaşayan Ermenileri isyan ettirmeye kalkınca Fransa'nın İstanbul'daki büyükelçisi Sebastiani Napolyon'a Ermeniler buradaki hayatlarından o kadar memnunlar ki isyan çıkarmak imkansızdır demişti. Voltaire de bu konuda şöyle der. Büyük Türk farklı dinlerden 20 milleti barış içinde idare eder. Türkler Hristiyanlara barışta ve zaferde nasıl makul olunacağını öğretti. İngiliz tarihçi Philip Marshall Brown şöyle yazmıştır. Türkler büyük zaferler kazanmalarına rağmen ele geçirdikleri bütün ülkelerin halklarına kendi örf ve geleneklerine göre kendilerini idare etme hakkını cömertçe tanıdılar. Bakınız http www.atmg.org Armenian Problem html. Görüldüğü gibi İslam tarihi, Müslümanların diğer din mensuplarına tanıdığı inanç ve fikir hürriyetinin misalleriyle doludur. Böyle bir inanç sisteminin zorla insanlara benimsetildiği iddiası kuru ve asılsız bir iftiradan başka bir şey değildir. 9. Allah ile kul arasına kimse giremez. Ruhban sınıfı yoktur. İslam alimleri, Allah'a giden yollar mahlukatın nefesleri adedincedir demişlerdir. Yani her insan Allah ile doğrudan bağlantı kurma hürriyetine sahiptir. Her insan ibadetleriyle, dualarıyla Allah'a yalvarır ve ondan af isteyebilir. Gönlüyle Allah'a yöneldiğinde onu karşısında ve gönlünde bulacağı kesindir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kullarını sık sık dua ve tevbeye teşvik eder. Merhametinin çok geniş olduğunu, bu sebeple duaları kabul edip günahları affedeceğini haber verir. İslam'a göre duaları kabul etmek ve günahları affetmek sadece Allah'a mahsustur. Zira yegane kudret sahibi O'dur. Yaratılmış hiçbir varlık Allah'ın yetkilerini kullanamaz. Allah'a ait selahiyetleri O'nun dışındaki herhangi bir varlıkta görmek şirk sayılır. Şirk de İslam'a göre en büyük yanlışlık ve en büyük günahtır. Cenab-ı Hak bütün günahları affedebileceğini ancak şirki kesinlikle affetmeyeceğini haber verir. Lokman 13, Nisa 48, 116. Şirk günahından kurtulmanın tek çıkar yolu onu terk edip tevhide yönelmektir. Akaid mevzuları son derece ciddi ve hassas bir yapıya sahiptirler. Bu hususlarda dikkatsiz davranarak Allah'a ait bir selahiyeti kullarına da izafe etmek veya onu kısıtlamaya çalışmak gazab-ı ilahiyi celbeden son derece tehlikeli bir düşüncedir. Resulullah bu hususta şöyle bir hadise nakleder. Beni İsrail'de birbirine zıt istikamette iki kişi vardı. Biri günahkardı, diğeri de ibadetler hususunda gayretliydi. Abid olan diğerini günah işlerken görür, onu bu günahtan vazgeç diye ikaz ederdi. Bir gün yine onu günah üzerinde gördü ve vazgeç diye uyardı. Öbürü, beni Rabbimle baş başa bırak, sen benim başıma bekçi olarak mı gönderildin dedi. Abid, vallahi Allah seni affetmez veya Allah seni cennete koymaz dedi. Bir müddet sonra ikisinin de ruhları kabzedildi ve alemlerin Rabbinin huzurunda bir araya geldiler. Allah Teala Hazretleri ibadetler hususunda gayretli olana, sen benim kullarıma nasıl muamele edeceğimi kesin olarak biliyor musun veya benim yetki ve tasarrufumda olan bir şeyi yapmaya kadir misin dedi. Günahkara dönerek git rahmetimle cennetine gir buyurdu. Diğeri içinde bunu cehenneme götürün diye emretti. Ahmet bin Hanbel'in rivayetine göre Resulullah sözlerini şöyle tamamlamıştır. Ebul Kasım'ın nefsi yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki adam Allah'ın gazabını celbedecek yanlış bir söz söyledi, dünyasını da ahiretini de helak etti. Ebu Davud, Edeb 43/4901, Ahmet 2/323, Müslim 1/137. Buradan günah işlemenin mazur görüleceği gibi bir anlam çıkarılmamalıdır. Allah hakkında cahilce konuşmanın ve yanlış inançlara sahip olmanın ne kadar tehlikeli boyutlara varabileceğine dikkat edilmelidir. Şu hadisede konunun son derece ehemmiyetli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Uhud Harbi'nde Resulullah çok zor durumda kalmıştı. Ordusu dağılmış, alnından yaralanmış ve mübarek dişleri kırılmıştı. Bu sıkıntı ve üzüntüsü sebebiyle bir ara, peygamberlerine bu eziyeti reva gören ve onu yaralayan bir kavim nasıl kurtuluşa erebilir demişti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ikazda bulundu. Bu hususta sana ait bir iş yoktur. Allah isterse onlara tevbe nasip edip günahlarını affeder. İsterse zalimlikleri sebebiyle kendilerine azap eder. Ali İmran 128, Buhari Megazi 21, Tirmizi Tefsir 3/3002-3003. Konuyla ilgili olarak Hazreti İsa'nın şu sözü calibi dikkattir. Allah'ı zikretmeksizin çokça konuşmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Zira katılaşmış bir kalp Allah'tan uzaktır. Fakat siz bilemezsiniz. Sanki Rab'mışsınız gibi insanların günahlarına bakmayınız. Bir kula yakışır şekilde kendi günahlarınıza bakınız. Muvatta'nın Münteka isimli şerhinde şu izah yapılır. İnsanın başkasının günahlarına bakması bir anlam ifade etmez. Zira ne onları affedebilir ne de ceza verebilir. Günahlara ancak onları yasaklayan Allah Teala bakabilir. İsterse onları affeder, isterse karşılığında ceza verir. Kula yakışan kendi günahlarına bakıp onları düzeltmeye çalışması ve tevbeye yönelmesidir. İnsanlar iki gruptur. Bir kısmı günahlara düşmüştür, bir kısmı da günahlardan uzak durmaktadır. Günahlarla veya musibetlerle imtihan olunanlara merhamet ediniz. Bu belalardan muhafaza edilip afiyette kılındığınız için de Allah'a hamd ediniz. Muvatta Kelam 8, İbni Ebi Şeybe, Musannef 6, 340 bölü 31.879. Bir bedevi esir edilerek Peygamber Efendimiz'e getirilmişti. Bedevi, "Allah'ım sana yönelip tövbe ediyorum, Muhammed'e tövbe etmiyorum," dedi. Bu söz üzerine Resulullah, "Hakkı ehline tanıdı, verdi, onu serbest bırakınız," buyurdu. Ahmet 3, 435, Hakim 4, 284 bölü 7.654, Acluni, Keşfül Hafa, No 1727, Münavi, Feyz No 5423. İslam'da dua, tevbe, ibadet, nikah gibi hususlarda bir din adamına ihtiyaç yoktur. Her Müslüman kendisine yetecek kadar dini bilgiyi edinmek zorundadır. Müslümanlar namaz kılmak için bir araya geldiklerinde içlerinden en bilgili ve faziletli insanı imamlığa geçirirler. İbadetleri için hususi mekanlara da ihtiyaçları yoktur. Temiz olan herhangi bir yerde ibadet edebilirler. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bütün yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Binaenaleyh ümmetimden herhangi bir mümin namaz vakti gelince hemen bulunduğu yerde namazını kılsın. Buhari, Teyemmüm 1. İslam alimlerinin vazifesi sadece dini esasları açıklayıp öğretmek, vaaz ve nasihatlerle doğru yolu gösterip insanları aydınlatmaktır. Yoksa Allah ile kul arasına girip onları Allah adına affetme veya dualarını kabul etme gibi yetkileri yoktur. Böyle bir anlayış İslam'ın Allah inancına ve tevhid akidesine ters düşer. İnsanların sapıklığa sürüklenerek putlara tapmaları Allah ile kulları arasına aracılar koymalarıyla başlamıştır. Müşrikler putlara kendilerini Allah'a yaklaştırmaları için ibadet ettiklerini iddia ediyorlardı. Zümer 3. Zamanla aradaki varlıklara ilahlıktan bir paye vermeye başladılar. Bu sapıklık böylece ilerleyip gitti. Dolayısıyla Allah hakkında sağlam bir inanca sahip olmak ve onu bozacak inanç ve davranışlara girmemek icap eder. Bu doğru bilgilere ulaşmak için tefekkür mühim bir rol oynamakla birlikte yeterli değildir. Böylesi bilgiler ancak beşer eli değmemiş ilahi bir kitaptan alınabilir. Kur'an-ı Kerim'in tarihi insaflıca incelendiğinde onun Cenab-ı Hak tarafından indirildiği ve hiç bozulmadan günümüze kadar geldiği kolayca görülebilir. 10. Kolaylığı prensip edinir. Nihayetsiz merhamet sahibi olan Rabbimiz kulları için daima kolaylık murad etmiş ve İslam'ı her yönden kolaylaştırmıştır. Yani din demek, dünyadan el etek çekmek, devamlı sıkıntı ve çile çekmek, bütün lezzetlerden uzaklaşmak demek değildir. İslam'a girmekte, onu yaşamakta en zayıf insanların bile kolayca yapabileceği kadar basittir. Her şeyden evvel Cenab-ı Hak Kur'an'da kullarının istifade edeceği her türlü misali muhtelif şekillerde tekrar tekrar açıklamıştır. İsra 41-89, Kehf 54, Rum 58, Zümer 27. Bunları kolayca anlayıp idrak ederek öğüt almaları ve hayatlarına tatbik etmeleri için de Kur'an'ı kolaylaştırmıştır. Meryem 97, Duhan 58, Kamer 17, 22, 32, 40. Ayeti kerimelerde şöyle buyrulur. Allah insanı ancak gücünün yeteceği işle mükellef tutar. Bakara 285. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bakara 185. O sizi seçti ve dinde sizin için bir zorluk da kılmadı. Haç 78. Allah sizden ağır teklifleri, sorumlulukları hafifletmek istiyor. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Nisa 28. İnşirah suresi nazil olduğunda Allah Resulü Cenab-ı Hakk'ın bir zorluğa karşılık iki kolaylık takdir buyurmasına çok sevinmiş, son derece mesrur ve mütebessim bir şekilde "Bir zorluk iki kolaylığa asla galip gelemez. Çünkü elbette zorluğun yanında bir kolaylık vardır. Gerçekten zorlukla beraber bir kolaylık daha vardır." İnşirah 5-6 buyurarak asabının yanına çıkmıştır. Usr zorluk ve yusr kolaylık kelimeleri bu ayetlerde tekrar edilmiştir. Ancak usr elif lam takısı ile marife olarak, yus ise nekra olarak gelmektedir. Arapça dil kaidelerine göre marifenin tekrar edilmesi aynı şeyi ifade ederken nekranın tekrarlanması farklı bir şeyi ifade etmektedir. Bu sebeple usr iki defa tekrar edilmesine rağmen tek bir zorluk olarak kalmış, yusr ise iki ayrı kolaylığı ifade etmiştir. Bakınız Buhari Tefsir 94. Hakim 2-575. Allah Teala kulları için her zorluktan sonra hemen bir kolaylık getireceğini vaat eder. Talak 7. Cenab-ı Hak bizlere Hazreti Musa'nın dilinden "Rabbim işimi kolaylaştır" diye dua etmeyi öğretmektedir. Taha 25-28. Cenab-ı Hak Kur'an'ı Peygamber Efendimiz ve insanlar güçlük çeksinler diye indirmediğini ifade buyurur. Taha 1-3. Peygamber Efendimiz vasıtasıyla insanlığa gösterdiği kolaylıklardan da şöyle bahseder. Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiye, o ümmi peygambere tabi olurlar. Bu peygamber onlara iyiliği emreder, kötülükten men eder, temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri indirir. Daha önce var olan hata ile adam öldürene kısas uygulanması, günah işleyen azaların ve pislik değen elbisenin kesilmesi gibi ağır teklifleri kaldırır. O peygambere inanıp tazim gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, Kur'an'a tabi olanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Araf 157. Resulullah İslam'ın kolaylık prensiplerinden birini şöyle haber verir. Allah Teala meleklerine şöyle emreder. Kulum kötü bir amel yapmak isterse onu yapmadıkça yazmayın. Yapınca onu aleyhine bir günah olarak yazın. Eğer benim rızamı düşünerek terk ederse bunu onun lehine bir sevap yazın. Kulum iyi bir iş yapmayı arzu ederse yapmasa bile ona bir sevap yazın. Eğer onu yaparsa en az 10 misli olmak üzere 700 misline kadar sevap yazın. Buhari Tevhid 35. Müslim İman 203-205. Peygamber Efendimiz, Allah beni zorlaştırıcı ve şaşırtıcı olarak değil, öğretici ve kolaylaştırıcı olarak gönderdi buyurmuştur. Müslim Talak 29. Bu sebeple insanlar gelerek bütün emirlerini can kulağıyla dinleyip hepsine itaat etmek üzere söz vermek, biat etmek istediklerinde Resulullah gücünüz yettiği nispette kaydını getirir, böylece işlerini kolaylaştırırdı. Buhari Ahkam 43, Müslim İmare 90, Muvatta Biat 1. Bunun güzel bir misalini Ümeyme bint Rukayka şöyle anlatır. Ensardan bir grup kadınla Hazreti Peygamber'e gelip İslam üzere biat ettik. Onlar, ya Resulullah, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarımızı öldürmemek, hiçbir zaman iftira atmamak, meşru emirlerinde isyan etmemek üzere sana biat ediyoruz deyince, Efendimiz hemen, gücünüz yettiğince ve takat getirebileceğiniz hususlarda buyurdu. Onun bu şefkat ve merhamet yüklü sözü, üzerine kadınlar, Allah ve Resulü bize karşı bizden daha merhametlidir. Haydi sana biat edelim ya Resulullah dediler. Kadınlar biatı musafaha ederek yapmak istediler. Ancak Allah Resulü, ben kadınlarla musafaha etmem. Benim 100 kadına söylediğim söz bir kadına söylediğim söz gibidir buyurdu. Muvatta Biat 2, Tirmizi Siyer 37/1597, Ahmet 6-357. İbadet ve muamelatta kolaylık. İslam hem ibadet hayatında hem de muamelatta pek çok kolaylıklar sağlamıştır. İbadetlerde orta yolu tutma hususunda şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki bu din tamamıyla kolaylıktan ibarettir. Her kim bu dini zorlaştırmaya kalkar, takatini zorlarsa mağlup olur. O halde orta yolu tutun ve ilahi müjdelerle sevinin. Buhari, İman 29. Allah Resulü daima kolay olanı tercih ederdi. Bunun sebebi onun ümmetine duyduğu engin merhametidir. Şu hadisi şerifte de bu merhameti görmekteyiz. Ümmetimi veya insanları zora sokmaktan endişe etmeseydim, onlara her namaz vaktinde misvakla dişlerini temizlemelerini emrederdim. Buhari, Cuma 8, Temenni 9, Savm 27, Müslim, Taharet 42. Bunun bir sebebi de Peygamber Efendimizin Allah Teala'nın muhabbet ve rızasını kazanmayı istemesidir. Zira kendi ifadesiyle Allah Teala yasak ettiği şeylerin yapılmasından hoşlanmadığı gibi koyduğu kolaylıkların, ruhsatların kullanılmasını da sever. Ahmet 2.108. Peygamber Efendimiz cemaate namaz kıldırırken yaşlı, hasta, kadın ve çocukları düşünerek kısa tutmuş, kendi başına kılarken uzun uzun kılmış, imamlık yapan kişilere de aynı şeyi tavsiye etmiştir. Hazreti Ayşe şöyle der. Hazreti Peygamber iki iş arasında serbest bırakıldığında günah olmadığı müddetçe mutlaka en kolay olanını tercih ederdi. Eğer bir günah söz konusuysa o günah Peygamber Efendimiz'e en uzak şey olurdu. Allah'a yemin ederim ki o kendisine getirilen hiçbir konuda kendi nefsi için asla öc alma yoluna gitmezdi. Ancak Allah'ın haramlarına karşı saygısızlık edilmesi ve ilahi yasakların çiğnenmesi halinde Allah'ın hükmünü yerine getirmekte en ufak taviz vermezdi. Buhari, Hudud 10. Cenab-ı Hak kullarına manevi kazanç yollarını kolaylaştırmıştır. Bu onun engin merhametinin bir eseridir. Allah Resulü şöyle buyurur. İnsanların her bir eklemi için her gün bir sadaka gerekir. Bineğine binmek isteyene yardım ederek bindirmek veya yükünü bineğine yükleyivermek sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaz için mescide giderken atılan her adım bir sadakadır. Yol gösterivermek de bir sadakadır. Buhari, Cihat 72, Müslim, Zekat 56. Diğer rivayette bunlara, İki kişi arasında adaletle hükmetmek ve gelip geçenlere eziyet veren şeyleri yoldan gidermek de ilave edilmiştir. Buhari, Sulh 11, Cihat 72, 128, Müslim, Zekat 56. Bu hadisi şerifte vurgulamak istenen öz, iyilik yapmanın çok kolay olduğu ve Cenab-ı Hakk'ın en ufak iyilikleri bile sadaka olarak kabul ettiğidir. Cenab-ı Hak kullarına hep kolaylık gösterdiği gibi onların da birbirlerine karşı kolaylaştırıcı davranmalarını arzu etmektedir. Bu sebeple Allah Resulü son derece mülayim, kendisiyle kolay anlaşılan ve daima kolaylık gösteren bir insandı. Müslim, Hac 137. Nitekim Ebu Musa şunları söyler. Resulullah ashabından birini herhangi bir iş için gönderdiğinde müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız diye emir buyururdu. Müslim Cihat 6, Ebu Davud Edep 17 bölü 4835. Peygamber Efendimiz bu güzel ahlakıyla ümmetine örnek olmuş, onları da kolaylığı yaşayan ve yaşatan insanlar olmaya teşvik etmiş ve kolaylaştırıcı bir hayat yaşayan kişileri cennetle müjdelemiştir. Nitekim hadisi şeriflerde şöyle buyrulur. Mümin külfetsiz olmalıdır. Ebu Nuaym Hilye 8.46. Cehennemin kimi yakmayacağını size haber vereyim mi? Cana yakın olan, herkesle iyi geçinen, yumuşak huylu olup insanlara kolaylık gösteren kimseleri cehennem yakmaz. Tirmizi, Kıyamet 45 bölü 2488. İslam, ticari hayatında kolaylık esası üzere yürütülmesini tavsiye eder. Ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Eğer borçlu darlık içindeyse bir kolaylığa çıkıncaya kadar ona mühlet vermek gerekir. Eğer anlarsanız bunu sadakaya veya zekata saymak sizin için daha hayırlıdır. Bakara 280. Peygamber Efendimiz de bu hususta kolaylığı esas alanlara şu müjdeleri vermiştir. Kim bir borçluya mühlet verirse her gün için bir sadaka sevabı kazanır. Kim onun borcunu vadesi geldikten sonra tehir ederse, tehir ettiği müddetçe her geçen gün alacağı mal kadar sadaka yazılır. İbn-i Mace, Sadakat 14. Satışta, alışta ve borcunu istemekte kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin. Buhari, Büyü 16, İbn-i Mace, Ticaret 28. Sizden önce yaşamış olan birisine ruhunu kabzetmek üzere melek gelmişti. Melek sordu. Bir hayır işledin mi? O şahıs bilmiyorum diye cevapladı. Kendisine tekrar hele bir düşün belki hatırlarsın dendi. O zat bir şey hatırlamıyorum ancak dünyadayken insanlarla alışveriş yapardım. Bu muamelelerimde zengine ödeme müddetini uzatır, fakire de ödeme işlerinde müsamaha ve bazı eksikliklerini bağışlamak suretiyle kolaylık gösterirdim dedi. Allah Teala onu bu iyiliği sebebiyle cennetine koydu. Buhari, Büyü 17-18, Müslim, Müsakat 26-31. İnsanların hata ve yanlışlarını düzeltirken de kolaylık göstermek esastır. Bir defasında çölden gelen bir bedevi Mescid-i Nebevi'nin içinde küçük abdestini bozmuştu. Sahabiler hemen karşı çıkarak onu azarlamaya başladılar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, adamı kendi haline bırakın, abdest bozduğu yere bir kova su döküverin. Siz kolaylık göstermek için gönderildiniz, zorluk çıkarmak için değil buyurdu. Buhari, Vudu 58, Edep 80. Sonra da o kimseye mescitlerin ehemmiyetini ve adabını tatlı bir dille izah etti. Bütün bu ayeti kerime ve hadisi şerifler İslam dininin ne derece uygulanması kolay hükümler ihtiva ettiğini göstermektedir. Cihan şumul ve kıyamete kadar payidar oluşunda muhakkak ki onun bu kolaylık anlayışının büyük bir rolü vardır.